Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız ve
uyumumuz
için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Facebook, Instagram ve Twitter'dan TRT Hayatın Sesleri yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ya da telefonlarımız aracılığıyla 090-312-463-3419-463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa lütfen ulaştırın. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya'yı konuşacağız bugün ilk dakikalarımızda. Ayasofya'nın dünü, bugünü ve önemi üzerine değerlendirmeleri Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yuray Kırpık aktaracak bizlere. Hemen sonrasında Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın stüdyo konuğumuz olacak. Toplumun temelini oluşturan aileyi ve kadınlarımızı konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yanımda
yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat, büyük insan söyle. Bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıldır anlat hadi ayrılırsan söyle. Hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Hani aşk insanı zaten bulurdu. Susma, hani yıllar aşka çare olurdu. Söyle, yıllar mı daha hızlı bir kurşun mu böyle? Sensiz her gün biraz yok oluşum.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kırpık.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Ayasofya'yı konuşacağız. İstanbul'a gidenler ve özellikle o bölgeyi gezenlerin ihtişamı karşısında büyülendiği bir yapıdır gerçekten, ama ona büyülenen yalnızca biz değiliz. Yıllar öncesinde de hep büyülü bir yapı olmuş. İlk yapıldığı zaman da zaten o niyetlerle yapılmış. Biz de bu büyüyü aslında merak ediyoruz. Geçmişte Ayasofya neydi, nasıl yapıldı ve günümüze kadar nasıl ulaştı, tarihsel süreç içinde değerli konuğumuza sormak istiyoruz.
Evet, çok güzel bir genel konu ve ama aslında çok özel bir konu. Türkiye'miz için özel bir konu. Ayasofya konusu ve dünya için de bir anlam taşıyor. Tarihten günümüze varlığıyla, tarihimizin bir zenginliği ve aynı zamanda maddi manevi gücü olarak değerlendirebiliriz. İstanbul Ayasofya'sız düşünülemeyecek bir şehir adeta. Çünkü Ayasofya İstanbul'un inşaatıyla, başkent olmasıyla birlikte kurulmuş bir mabet olarak yükseliyor. Doğu Roma kendisine bir yeni başkent olarak, Yeni Roma ismiyle bir şehir araştırdığında İmparator Konstantin aslında kurduğu şehre kendi adını vermiş değildir. Daha sonradan bu ismi tarihçiler ve sonraki Sezarlar İstanbul'a Konstantinopolis demiştir. Yani Konstantiniyye ve Konstantinopolis tanımlaması İstanbul'a Roma çağında verilirken bir inşaat süreci vardı. Bir şehrin mabetsiz düşünülemeyeceği aşikar idi. O çağ içinde gerçekten eski Roma'yı düşünecek olursak, Roma'nın başkenti, Roma şehrinin panteonu, yani pagan Roma'nın panteonu vazgeçilmez şekilde resmi hüviyetiyle, dini hüviyetiyle öne çıkan, hatta askeri kararlarda da çok etkili bir yerdi panteon. Yani dini bir yapı olarak Roma'da Palatinus tepesinde kurulmuştu. Bugünkü İstanbul'un inşaatı ve başkent olarak inşaatı süreci başlatıldığında bütün Akdeniz'den, adalardan, Kıbrıs'tan, hatta Mısır'dan eserler ve taşlar getirtilerek bir plan yapıldı şehrin yeniden inşaatıyla ilgili. Ve nitekim...
Kaç yıllarından bahsediyoruz?
Yani bu tabii ki kolay bir şey de değildi. Milattan sonra 300'lü yıllardan itibaren özellikle Roma İmparatorluğu'nda tetrarki sistemi diye bir sistem var. Bu sistemle birlikte Konstantin İmparator olunca başkentin İstanbul olmasına karar verdi. Ve artık İstanbul'a yeni bir o zamanki tabirle Roma denildi. Yeni Roma adı konuldu. Nova Roma ya da Nova Romanum tabirinin İstanbul için verildiğini ve Roma İmparatorluğu'nun başkentinin İstanbul şehri olduğunu görüyoruz. Eski ismi Megara Asur kolonisi, Megara ticaret kolonisi olan Bizantium. Yani Bizans sözcüğü de buradan geliyor. Bizantium şehri artık Konstantin'in şehrine dönüşüyordu. Ve bu şehrin yeni Roma olarak inşa edildiğini görüyoruz. İşte Ayasofya 1. Konstantin tarafından inşaatı planlanan merkezi bir tapınak, mabet olarak. Yani aslında baktığımızda 1. Konstantin Hristiyanlığı da resmi din olarak kabul ettiren ilk imparator. Bundan dolayı kendisine Aziz lakabı verilir Hristiyan dünyasında. Pagan bir imparator ama Hristiyanlığı devlet hayatına kazandırıp resmi bir standart getiren imparator olması 325 konsilini toplayan kişidir. Yani Hristiyanlık tarihinde yeni Roma başkentini inşa eden, ilk Hristiyanlık mabedini resmi olarak inşaat sürecini başlatan ve aynı zamanda ilk konsili toplayan pagan imparatordur. Konstantin kendisi pagandır. Daha sonradan vaftiz olarak Hristiyanlığa girmiştir. Yani konsili toplarken bile onun pagan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani Hristiyanlığın da inşaatı süreci başlar. Ayasofya'nın yapıldığı yer öyle bir yer ki eski bir tapınak üzerine yapılmıştır. Yani Ortadoğu uygarlıklarında ve bugünkü Akdeniz dünyasında görülen tapınak biçimlerine uygun bir biçimde yapıldığını biliyoruz. Ve hatta Ayasofya'yı yeniden yaptıran, defaatle yıkılmasından sonra yeniden yaptıran ve bugünkü Ayasofya'nın biçimini ilk oluşturan imparator olarak bildiğimiz Justinian, 1. Justinian 533 yılında, 532-533 yılında başlattığında Ayasofya'nın inşaatını, "Ey Süleyman, seni geçtim" diye bir söz söyler, kapılar açılır, içeri girer ve 1. Justinian'ın böyle bir sözün için söylediği tarih kaynaklarında yoruma muhtaç bir şeydir. Yani bu söz niçin söylenir? Hı hı. Süleyman aleyhisselam bir peygamberdir İslam inancına ve İslam dininin anlatılarına, inanç şartlarına göre de kabul edilmiş bir peygamberdir. Ancak başka kültür ve medeniyetlerde Süleyman bir kraldır. Yani o krallığının hükmünün nişanesi olarak çeşitli yerlere mabetler yaptırmıştır Süleyman aleyhisselam. İşte İstanbul'da önceki yapılan mabedin de burada olduğunun işaretidir o. Yani Justinian diyor ki sen buraya bir mabet yapmıştın ey dünyaya hükmetmiş olan hem peygamber hem kral olan ve dünyada insan dışındaki varlıkları da yönetimde kullanan bir askeri güce sahip aynı zamanda. Bir taraftan manevi, bir taraftan askeri maddi güç Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilmiştir. Gelmiş geçmiş bütün hükümdarlar onu geçememiştir şeklinde bir kabul vardır. İşte Justinian diyor ki ben seni geçtim. Burada gücün ve aynı zamanda manevi gücünde Roma İmparatorluğu'nun Sezar'ının elinde bir kılıç gibi kullanılması söz konusudur. Ve bunun bir ifadesidir bu. Gerçekten de Ayasofya'nın o çağın teknolojisine, mühendisliğine, bütün gücüyle yer verilen mimarlarının elinde bir şekilde en iyi teknolojilerin ve sanatların icra edildiği bir yer olarak yapılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bütün bunlarla birlikte 537 yılında inşaatı bittikten sonra 20 yıl içerisinde bir bakıyoruz ki 558 yılında Ayasofya'nın kubbesi çökmüştür ve baştan sona yeniden yapılmak zorunda kalmıştır.
Daha peki, önceki Ayasofya'da yani, yeniden yapılıyor
yani
yoksa
aslından daha iyi bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Aslına uygunluktan öte yani mimari olarak yapılmış olan, mühendislik olarak yapılmış olan hatanın ne olduğu tespit edilerek o hata giderilmek suretiyle yeniden yapılıyor. Ayasofya zaman içerisinde İstanbul'un karşılaşmış olduğu askeri siyasi olaylardan etkilendi. Mesela Hristiyanlığın kendi içerisinde yaşamış olduğu çatışmalardan da etkilendi. Ayasofya Roma İmparatorluğu'nun bir Sezar Papist olarak yani Papa Sezar olarak dini kimliğinin bir temsilini ifade ediyor baktığımızda. Nitekim Vatikan'daki Roma'daki Papa'ya ya da birinci Piskopos'a söz geçirmek isteyen Justinian Papa'yı kaçırtarak İstanbul'da hapsettiğinde Patriğin ve kendisinin emrinden çıkmamasını da istiyordu. Ve kendisinin emriyle bullalar yani fermanlar yayınlamasını istiyordu. Hı hı. Dolayısıyla burada bir dini bir münakaşa, dini bir birliktelik ortaya koyma tartışması da vardır. Ve Justinian ben hem doğunun hem batının imparatoruyum diyebilmek için adeta Batı Roma İmparatorluğu'nun da artık yıkılmasından sonra kendi elinde toplanan bir manevi güç olarak merkez edindiği Ayasofya'yı kullanmak istiyordu. Bunun bir nişanesidir. Ancak Ayasofya Patriğin de askeri olarak Roma İmparatorluğu'nun da siyasi olarak yine Roma İmparatorluğu'nun da bir hareket üssü olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bizim kendi tarihimiz Türk tarihi açısından baktığımızda Türklerle karşılaşan Roma İmparatorlarının en büyük seferlerinde, savaşlarında bizzat kendilerinin katıldığı krallık seferlerinde hareket kararını verdikleri dini meclis Ayasofya'da toplanırdı ve orada ordularına dini bir törenle kutsal bir savaş yaptıklarının işaretini verirlerdi. Yani imparator, mesela bir örnek verelim, Romen Diyojen Sultan Alparslan'a karşı Malazgirt'e, biliyorsunuz Malazgirt'e doğru yola çıkmıştır. Anadolu'yu geçmiştir. Ama ilk hareket yeri olan İstanbul'da ilk töreni, yani savaşa ve sefere çıkış kararını verdiği yer Ayasofya'dır. Bir başka olaya hemen işaret edelim. Anadolu'nun tapusunun alındığı, Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerleştiğinin delili olan ve gerçekten Anadolu'nun artık Türklere vatan olmuştur, yurt olmuştur dedirtecek derecede büyük bir zafer olan Miryokefalon zaferi 17 Eylül 1176 yılında bugünkü Göller Bölgesi içinde gerçekleşmiş büyük bir zaferdir, büyük bir savaştır. Ve gelmiş geçmiş imparatorlar arasında, Roma imparatorları arasında en büyüklerinden birisi olan Manuel Komnen, ki Komnenos Hanedanı'nın da en büyüklerinden birisidir. Eğer Komnenos Hanedanı'ndaki imparatorları sayacak olursak işte bir 10 kadar imparator var. Bunlardan en başarılarından bahsedecek olursak birinci sırada Alexi Komnen, ikinci sırada Manuel Komnen gelir. İşte Manuel Komnen'in son 100 yıldır biriktirmiş olduğu Roma gücünü de kullanarak çıktığı Miryokefalon zaferinde tören yaptığı yer Ayasofya'dır. Çok dikkatli ve anlamlı bir yer olduğunu buradan anlıyoruz. Nitekim 4. Haçlı Seferi'ni papalık bütün Avrupa'yı, Avrupa krallarını ve şövalyelerini topladıktan sonra Venedik ordusuyla ve donanmasıyla birlikte İstanbul üzerine yönlendirmiştir. Ve İstanbul 1204 yılında Latin Haçlılarının eline geçmiş ve İstanbul'da bir Haçlı Latin Krallığı kurulmuştur. Yaklaşık 60 yıl boyunca devam eden bu Haçlı Latin Krallığı Ayasofya'yı tahrip etmiş ve böylece Ortodoks Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki mücadelenin askeri boyutu başka bir şekle doğru evrilmiştir. Yani Katolik Kilisesi Orta Çağ'da Ortodoksluğu kendisi yönetmek istiyordu. Bu hiç vazgeçmediği bir emeldi ve Orta Çağlar boyunca hiçbir zaman papalık bu mücadeleden vazgeçmedi. Justinian zamanında da vardı bu mücadele. Yaklaşık olarak baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u 1453 yılında kuşattığı sırada da biz yine İstanbul'un surları içerisindeki Ortodoks Patrik ve Keşişlerin aslında Osmanlı adaleti bizim için daha iyidir demeye dua ettiklerini görüyoruz. Bu çok anlamlı bir şeydir. Evet. Yani böyle bir fetihten bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkler için yüzyıllardır beklenen bir fetih İstanbul'daki el değiştirme veya 1453 olayı. Fatih Sultan Mehmet Han diye tarihe ismini yazdırmış olan hükümdarımızın Türk tarihi içerisinde çok özel bir yeri var. Mesela şöyle bir şey ifade edeyim buradan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihini çok iyi okuyan, seven, yaşayan ve tarihte kendi ismini altın harflerle yazdırmak için çaba göstermiş bir önderimiz, liderimiz ve Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu. Ulu Önder diyor ki, ben tarihe baktım. Türk tarihi içerisinde pek çok hükümdar gördüm. Bunlar içerisinden bazılarının yaptığını pek beğenemedim. Birçoğunu geçtim. Ama geçmek için çabaladığım insanlar da var diyor. Bak. Şimdi Atatürk reformcu, inkılapçı, yenilikçi ve gerçekten de Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu olarak kendisini kimlerle kıyaslıyor bakar mısınız? Bazılarıyla hala rekabet halindeyim diyor son yaşlarında. Bunu söyle ve demeçlerinde okursanız görürsünüz. Bir diyor Fatih'i diyor merak ediyorum. Acaba onu geçebildim mi? Geçmeye çalışıyorum demeye çalışıyor. Düşünüyor, taşınıyor, cümlesinin devamında diyor ki herhalde geçemedim. Diyor. Bazen de bunu söylüyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir özelliği var. Çağ açıp çağ kapatan. Öyle bir şey ki binlerce yıllık bir Roma medeniyetini artık son noktayı koyan kişi. Ayrıca sözlü bir hukuku yazıya geçiren kişi. Yani hukuk reformu var, askeri reform var, siyasi reform var. Var var var. Yani çok şey var. Reform olarak Fatih çok büyük bir reform yaptı. Yeni bir devlet kurdu adeta. Bunu söylemeye çalışıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu yönüyle ben bütün dinleyicilerimize de şunu tavsiye ediyorum. Gerçekten tarihimizi böyle okusunlar. Analizlerini, sentezlerini, karşılaştırmalarını. Ayasofya öyle bir yer ki Osmanlı Devleti buraya aldıktan sonra seferlerini burada törenlerle gitti. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han Balkanlara sefer yaparken Ayasofya'da kılıç kuşanıyor, dua ediyor ve buradan yola çıkıyordu. Yine Fatih kendisi de böyle yapıyordu. Yavuz Sultan Selim Han böyle yapıyordu. Osmanlı Devleti'nin önemli bazı kararlarını burada toplanarak yola çıkmaya doğru karar vererek aslında Ayasofya'yı burada önceki anlamını bu defa medeniyet el değiştirmiş ama büyük oranda da yeni bir tarzda, yeni bir üslupla devam ettirdiğini, yeni gücünü yeni ismiyle birlikte devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Bir devamlılık var Ayasofya üzerinde. Bunu söylemeye çalışıyorum. Mabet olarak camiye çevrilmiş ama hemen yanı başında Aya İrini var. Dikkat edin. Aya İrini Ayasofya'daki bütün görevleri devralmış bir patriklik olarak yeniden Fatih'in elinden berat alıyor, ahitname alıyor. Yani Ayasofya cami oldu ama hemen yanı başında İstanbul'u bilenler, ziyaret edenler hemen yanı başındaki Aya İrini'yi unutmasınlar. Osmanlı Devleti orayı kilise olarak korudu ve yan yana cami ve kilise yan yanadır, sırt sırtadır. Böyle bir yer inşa ettirdi ve izin de verdi. Bütünüyle ayinlerimiz burada olsun ve yan yana olsun dedi. Tıpkı hahan başına yaptığı gibi. Böyle bir milletler sistemi dediğimiz bir adalet medeniyeti inşa etmeye çalıştığını görüyoruz. Ayasofya'nın ilk başta bir tane tahtadan minaresi yapıldı fetihten sonra. Yani ardından ikinci minare yapılır, üçüncü minare yapılır. Sırayla yapılmıştır. Ondan dolayı İstanbul'u silüet olarak görenler, izleyenler, Ayasofya'ya farklı açılardan bakanlar şunu fark ederler hemen. Minarelerin yapılış mimarisinde de farklılıklar vardır.
Dönemini
dört minare var ama dördü de birbirinden farklıdır.
Evet.
Yani Yavuz Sultan Selim Han ve sonrasındaki yapılan inşaatın mimarisi değişir. 16. yüzyıl mimarisi ile 15. yüzyıl mimarisi Osmanlı'da çok farklıdır.
Mimar Sinan'ın etkisi var mı yine o minarelerde?
Şüphesiz. İşte Sultan Selim Han, 2. Selim Han'ın emriyle Mimar Sinan'ın bizzat Ayasofya'yı yeniden tamir ettiğini, elden geçirdiğini ve bugünkü şeklini verdiğini biliyoruz. Ve Mimar Sinan bu inşaat sırasında dört ayrı köşeye özellikle minarelerin yapımını tamamlatmasından sonra sağ ve sol köşelerine, kuzey ve güneybatıdaki özellikle eğimli olan bölgelere destek payandalar yerleştirdiğini, ardından kubbeyi daha sağlam tutacak şekilde alttan yani toprak altından Ayasofya'nın altına temeline eklemeler yaptığını, yani yeraltı temeline güçlendirmeler yaptığını, temeli kalınlaştırdığını biliyoruz. Daha sonra da tabii ki çeşitli zamanlarda Ayasofya'nın tamiri, ek binalarının yapılması süreci devam etti. 1849 yılında İstanbul'da pek çok eseri 10 yılı aşkın bir süredir yapmakta olan meşhur bir İtalyan, İtalyalı ama aslında Rusya'da da çok büyük eserler yapmış olan ve İstanbul'daki Rus Çarlığı Konsolosluğu'nun binasını yapan, birçok binayı da hala yapmaya devam eden Fossati'yi Sultan Abdülmecid'in görevlendirdiğini görüyoruz. Ve Fossati de bu arada çok uğraşmıştır. Ve bu uğraş neticesinde günümüzdeki Ayasofya'nın mimari şeklinin netleştiğini, ortaya çıktığını görmekteyiz. Fossati kendisi İtalya'da yetişmiş, büyümüş, Rus Çarlığı'nda görev yapmış ama aslen de ailesi İsviçreli olan bir meşhur sanatkardır. Bugünkü belgelerimiz içerisinde, bizim Türk Tarih Kurumumuzun yayınlamış olduğu belgeler içerisinde onun da eserinden, çizimlerinden, inşaatından örnekler var. Fossati albümü diyebildiğimiz bir Ayasofya albümü Abdülmecit Han hazırlatmıştır. Onun zamanında nasıl bir Ayasofya olduğunu da çok net görüyoruz. Fotoğrafik olarak görüyoruz.
Bu bakımdan önemli. Şu anda günümüzde de müze olarak ziyaret edilebiliyor.
Şu anda 1934 yılının 24 Kasım'ında alınmış olan bir Bakanlar Kurulu kararıyla müze olarak, müzeye dönüştürülmesinden dolayı müze olarak kullanılmaktadır. İçerisinde de uzun yıllardır devam eden tamirler vardır. Onu da özellikle belirtmemizde yarar var. Tabii ki ziyarete açıktır.
Evet. Son olarak Facebook sayfamızı ziyaret eden kıymetli dinleyicilerimiz göreceklerdir. Belgeler ve resimlerle Ayasofya sergisi kitabını da fotoğrafımızda onlara ulaştırmış olduk. 2017 yılında gerçekleşen bir sergi ve kitap haline dönüştürüldü.
Evet.
Bu kitapta neler var, ne tür belgeler var, ondan da bahseder misiniz dinleyicilerimize?
Bu sergi kitabımızda bu yılda tanıtımını yaptık. Geçen haftalarda gerçekleştirmiş olduğumuz bir Ayasofya ve Vakfa Vefa etkinliğimiz oldu, panelimiz oldu. Rahmetli Profesör Doktor Haluk Dursun Hoca'yı da anma etkinliği çerçevesinde. Elimizdeki bu albümde Ayasofya'nın kısa tarihçesini görüyoruz. Bunun yanı sıra en eski belgelerden yeni belgelere kadar Ayasofya'nın üzerine yazılmış olan destanlar, şiirler başta olmak üzere tamiri ve inşaatı ile ilgili vakıf belgeleri, Ayasofya'nın ekleri yani medreseleri ve görevlileriyle ilgili belgeler.
Tapusu bile var.
Bugünkü tapusu bile var. Evet. Şu anki resmi tapusu bile elimizde bulunuyor. İşte Bakanlar Kurulu kararıyla tahvili ve müzeye çevrilmesiyle ilgili belgeler de var. Ayasofya her vatandaşımızın, her dinleyicimizin mutlaka bilmesi gereken bir milli kültür ve milli miras olarak değerlendiriyoruz. Sıfır meridyeninin geçtiği bir zamanlar, hilalinin ortasından sıfır meridyeninin geçtiği bir eserden bahsediyoruz. Bir başkentin temsili anlamında baktığımızda da İstanbul Ayasofya'sız düşünülemeyecek kadar bilinen bir yer. Ayasofya özdeşleşmiş böylece. Ben bilmeye davet ediyorum. Tarih bilinciyle yaşamak çok anlamlıdır. Baktığınız zaman onun ne olduğunu önceki baktığınızdan farklı değerlendirirsiniz. Evet. Eğer tarih bilgisiyle hareket ederseniz.
Çok haklısınız. Ziyarete de muhakkak gitsinler ama gitmeden önce okuyarak gitmeleri de ben kıymetli dinleyicilerimize bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü tarihi evet görüyorsunuz ama okuyarak gördüğünüzde ve evet, o hani evet, sizin her bir anlattığınız eklemeyi, dönemsel eklemeleri hissettiğinizde o tarihi de yavaş yavaş okumaya başlıyorsunuz. Bu anlamda çok kıymetli. Bu esere ulaşabilirler mi Türk Tarih Kurumu'nun yayınladığı bu sergi kitabına?
Kitaba bizim tabii ki baskısı şu anda bitti mi bilmiyorum. Ulaşabiliyorlardı şimdiye kadar. Eğer ulaşamazlarsa bilgi
mevcut
atmaları yeterli. Biz onu mutlaka çoğaltıyoruz ve her defasında da kamuoyuna
sunuyoruz.
Onu da belirteyim.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun Sezen Hanım.
En yakın, ben defalarca ziyaret ettim Ayasofya'yı. İnşallah bir kez daha ziyaret etmek nasip olur.
İnşallah.
Dilekleriyle.
Ne güzel olur. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık stüdyo konuğumuzdu. Ayasofya'yı konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikte. Sayın Aydın hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayatın seslerinden bütün bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimize gönülden selamlarımızı, muhabbetlerimizi arz ediyoruz efendim.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla toplumun temel unsuru olan aile kavramını konuşacağız ve Türk kadınlarımızı konuşacağız.
Evet. Hayatın Sesleri ya programın adı. Hayatın sesi nereden kaynaklanıyor? Ses nereden geliyor? Kalabalıktan geliyor. Kalabalıkları oluşturan bir topluluklara ne denir? Temeline aile denir. Onun için bir yerden ses gelirse bir sıcak yuva var demektir. Orada bir sıcak yuva varsa orada çocuklar gürbüz, güzel nesillerimiz temelini almış, geçmişiyle bağlantısını kurmuş, anne baba sevgisiyle yetişmiş bir nesil yetişiyor demektir. Bir evde bir sıcak çorba kaynıyorsa o evde mutluluk var demektir. Bir evde kitap okuma sesi varsa o evde mutluluk var demektir. Bir evde muhabbet var demek varsa, anne baba eşler birbirlerine güler yüzle bakıyorlarsa, tatlı dille konuşuyorlarsa orada muhabbet var demektir. İşte o aileden yetişen çocuklar hayata tutunduktan sonra aileden alır çocuk eğitimini. Hatta çocuklar, bebekler daha annelerinin karnındayken hissederler. O zamandan başlar eğitim süreci. Yoksa çocuk belli bir yaşa geldikten sonra, 7, 8, 9 yaşına geldikten sonra artık eğitim tamamlanmıştır. O karında annenin ona verdiği sevgi, şefkat, babanın hissettiği duygular ve o çocuk doğduktan sonra bizim geleneğimizde ne var Sezin Hanım? Çocuk doğar doğmaz, bebek doğar doğmaz sağ kulağına ezan İsmi okunuyoruz efendim. Değil mi? Evet. Sol kulağına da ismini söylüyoruz. Evet. Ve güzel yaşa diyoruz. Bütün aile efradı, dedeler, nineler değil mi? Amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, bütün akrabalık bağlarını oluşturduğumuz pederşahi ailesinin üyeleri ne yapıyor? Doğum yapan hanımefendinin etrafına toplanıyorlar ve geleneğimizde 40 gün o evde büyükler o evi, o hanımefendiyi terk etmiyorlar. Ve çocuk bir defa topluluğun içerisine doğuyor. Bir cemiyetin içerisine geliyor. Ve o çocuğu cemiyet hayatına barındıran ebeveynler, anneler ve babalardır. Onun için anne ve babalarımıza çok büyük görevler düşüyor. Anne babalarımız evlendikten sonra eşler birbirini sevecek. Birbirinin hatalarını affedecek. Hepimizin eksikleri var. Hepimiz insanız. Peygamberler bile zelleler yapmışlar. Onun için insanoğlu senin bu eksiğin var, senin bu hatan var, senin bu yanlışın var derse hayat yaşanmaz bir duruma gider. Sonra insanlar, aileler bir üst tarafa bakmayacak. Her zaman kendinden aşağısını bakacak. İşte kendinden daha zengine, kendinden daha fazla makam sahibine bakmayacak. Onlar zengin diye, makamları var diye bunlar mutlu bir aile olduğunun göstergesi değil ki. Mutluluk bir ailenin içerisindeki huzurla başlar, afiyetle başlar. Ailelerimiz kanaatkar olmalı. Değil mi? Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. İşte hemen ufak bir tartışmanın sonucunda boşanmalar yaşanıyor. Bizler Batı toplumu değiliz. Bizler Türk toplumuyuz. Ve Müslüman bir toplumuz. Ve bizde kadınımızın değeri çok önemli. Çok yüksek bir yerde. Çok önemli bir yerde. Biliyorsunuz Peygamberimiz döneminde kadınlar diri diri toprağa gömülüyor. Diri diri kız çocukları doğdukları zaman kız çocuğuna önem vermiyor. Ama İslam'la birlikte kadınlar hürriyetini biliyor. Ve kadınlar cennet anneleri oluyor. En ön safa geçiyor. Onun için bizim Türk kadınlarımız, Müslüman kadınlarımızın örnek alacağı timsal şahsiyetler var. 4 tane cennet annesi var Sezin Hanım. Biri Hazreti Asiye annemiz. Hazreti Asiye Firavun'un hanımı. Ama kimi yetiştiriyor? Firavun'un sarayında Musa'yı yetiştiriyor. Hı hı. Ve Hazreti Asiye oluyor. Cennet annelerinin başında geliyor. Asiye annemiz gibi bir, değil mi? Bir Firavun'un hanımı ama bir cennet annesi. Bakın mücadeleci bir kadın, o sarayda Musa'yı yetiştiren bir kadın cennet annelerinin en üst tahtına oturuyor. İkinci anne örneğimiz kim? Hazreti Meryem annemiz, değil mi? Edebin, iffetin, temizliğin örneği. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir peygamberin annesi. Hazreti İsa Aleyhisselam doğuyor. Babasız doğunca herkes o gün Kudüs-ü Şerif'te Herkes dedikodu etmeye başlıyor. Hazreti Meryem çok utanıyor. Kızarıyor edepten, hayadan. Ben ne diyeceğim bu çocuk kucağımda? Hazreti İsa'yı işaret ediyor. Daha bebek kundakta Hazreti İsa dile geliyor. Diyor ki benim annem bir peygamber annesidir. Ben babasız dünyaya geldim. Edebin, iffetin timsalı da Meryem annemizdir. Üçüncü annemiz kim? Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice-i Kübra'dır. Hazreti Hatice'nin bir lakabı vardır, ünvanı vardır. Ümmül Kür'dür. Ümmül Kür demek annelerin annesidir. Hazreti Hatice Mekke'nin en zengin kadınlarından biri. Bütün malını, mülkünü İslam uğruna hibe eden, sadakayla veren bir şahsiyet. Annelerin annesi. Onun için bizim kanaatta ve sadakatta, eşe sevgide alacağımız örnek Hazreti Hatice'dir. Dördüncü annemiz kim? Dördüncü annemiz de Hazreti Fatumatuz Zehra'dır. Peygamberimizin mübarek kızıdır. Hazreti Hüseyin ile Hazreti Hasan Efendimizin annesi, Hazreti Ali Efendimizin de eşidir. Öyle büyük bir anne ki Hazreti Fatıma annemiz Hazreti Ali'nin evine giderken hiçbir şeyi yok. Ne Hazreti Ali'nin var ne Hazreti Fatıma annemizin var. Ama Hazreti Fatıma sadıkane bir şekilde Hazreti Ali Efendimiz'e eş olmuş ve o iki güzel evladı doğurmuş. O iki güzel evladı yetiştirmiş ve Peygamberimizin sevgisini, övgüsünü almış bir hanımefendi. İşte bu dört kadını örnek alan Türkler, İslamiyet'i niye kolayca benimsemiş Türkler? Sebebi ne? Çünkü İslam'dan önceki dinlerinde tek tanrılı bir inanca sahipler. Yani bizi yaratan biri var diyorlar, bir tanrı var diyorlar, ona inanıyorlar. Hiçbir zaman puta tapmamış Türkler, şirke girmemiş Türkler. Onun için İslam'la çok çabuk kolay tanışmışlar. Ve Türklerde bir özellik daha var. İslam nasıl kadına önem getirdiyse Türkler de İslam'dan önce de İslam'dan sonra da kadına her daim çok önem vermişler. Türk hakanları hatunlarını, hanımlarını devamlı yanlarına oturtmuşlar. Devlette tacın, tahtın yanında, devlet idaresinde, makamın yanında muhakkak hatunun yeri var. Ve devlet adamları hem Hunlar, Göktürkler, İslamiyet'ten sonra Selçuklular ve Osmanlılar kadına büyük önem vermişler ve istişarelerini kadınlarla yapmışlar. Ve Türk İslam kadını dünyaya gelmiş. Ve bu Türk kadınları dünyanın her bir tarafında bilge şahsiyetler olmuşlar. Mesela bizim örnek alacağımız en önemli timsal şahsiyetlerden biri de hiç şüphesiz Nene Hatun'dur. Nene Hatun öyle bir mücadeleci kadın ki kadın geri durmamış, devamlı gözü pek olmuş, cesur olmuş. Hatta bizim Türk kadınları Kazak kadınlardır. Yani kocalarının da yeri gelmiş önüne çıkmış. Onları devamlı korumuş, kollamış. Ve bir evin direği aslında kadındır. Bir evde düşünün kadın ölse o evdeki direk yıkılıyor. O ev dağılıyor. Ama o evde erkek ölse değil mi? Kocası ölse çocuklarını kadın etrafına topluyor. Ve aileyi temsil ediyor. Onun için kadının yeri tartışılmaz. Bizler kadınlarımıza, annelerimize çok önem vereceğiz. Peygamberimiz ne buyuruyor? Cennet annelerin ayaklarının altındadır diyor. O annelerin ayakları adeta öpülecek ayaklar. İşte o Nene Hatun, o ayağı öpülecek Nene Hatun 93 harbinde yani 1876-1878'de Erzurum'da daha genç bir gelin. Kundağında bir bebeği var. Harp var, Rus ve Ermeni mezalimi var. Aziziye tabyalarında Türk askerinin savaşı var. Nene Hatun bebeğini kundakla beşiğine koyuyor ve koşuyor Aziziye tabyalarına. Bebeğine diyor ki yavrum, kundaktaki bebeğine, sen Allah'a emanetsin. Sen olsan da olur, olmasan da olur. Ama vatan olmazsa olmaz diyor. Koşuyor gözünü budaktan esirgemeden Aziziye tabyalardan askere yardım etmeye koşan annenin adıdır Nene Hatun. Ve Türk kadınlarının öncüsüdür Nene Hatun. Aynı Nene Hatun 1915 yılı gelince Sarıkamış'taki harekette Sarıkamış'tan Erzurum'a yardım edin diye telgraflar geliyor. Erzurum valisi Tahsin Bey'dir. Tahsin Bey o gün Erzurum halkının neyi varsa getirmesini rica ediyor. Nene Hatun'un yarım çuval buğdayı kalmış. O gün 20 yaşında olan, 1876'da 20 yaşında olan Nene Hatun 15'e gelince 60 yaşındadır. Beli erkenden bükülmüştür. Saçları ağarmıştır. Yarım çuval buğdayını Erzurum valisi Tahsin Bey'in önüne getirir, verir Tahsin Bey'e. Tahsin Bey der ki, nene nene ne yapıyorsun? Sen bu yarım çuval buğdayı Zemheri'de kışın bu ayında verirsen yazı nasıl getireceksin? Ölürsün der. Nene Hatun ona bir cevap verir. Der ki, vali bey, vali bey, sohbetimdir vatan, sözümdür vatan. Niyazımdır vatan, nazımdır vatan. Gelinimdir vatan, kızımdır vatan. Bu topraklara çokça kan akıttım bendir. Der ki, benim şehidim orada açlıktan ölürse, benim askerim ölürse, ben bu vebalden iki cihanda da kurtulamam. Ben zaten 60 yaşındayım, dünyada göreceğimi gördümdir. Ve onu kabul etmez, Tahsin Bey'e verir ve geri döner. İşte Türk kadının şahsiyeti budur. Türk kadınından, Nene Hatun'dan sonra Şerife Bacı vardır. Şerife Bacı'dan sonra Topal Gülizar vardır. Ve birçok böyle Türk kadını hem Kurtuluş Harbi'nde hem Birinci Dünya Savaşı'nda kocasının namusunu, şerefini köyünde devamlı muhafaza etmiş. Ve aslan gibi çocuklar yetiştiren kadının adıdır Türk kadını. Bir Yemen hadisesi var. Yemen'e Türk askerleri gidiyor değil mi? Türküler yakılıyor. Kadın kocasını özlemiş. Edebinden, arından bir şey diyemiyor kimseye. Bir türkü yakmış. Eli kulağa atmış. Ve bir türkü söylemiş, karalamış. Demiş ki, mızıka çalındı düğün mü sandın? Al beyaz bayrağı gelin mi sandın? Yemen'e gideni gelir mi sandın? Nakarat kısmı ise Erzurum ağzıyla, dön gel ağam, dön gel dayan amirem, uyku gaflet basmış uyan amirem, ağamı yolladım Yemen eline, çifte tabancalar takmış beline, ayrılmak olur mu taze geline, dön gel ağam, dön gel dayan amirem demiş. Burada genç gelinin feryadında önemli bir ifade var. Bizim edebi eserlerimiz aynı zamanda tarihe şahadet eder Sezen Hanım. Ne diyor kocasına? Ağam diyor. Kocasına ağam diyen bir toplumda aile güçlü olur. Ama o ağası eşine ne diyor? O da sultanım diyor. Benim varlığımın sebebi diyor. Eşler arasında birbirleriyle ne var? Muhabbet var. Zaten Peygamberimiz buyuruyor ki, iki eş ellerini muhabbetle tutsa günahlar ne yapar buyuruyor? Dökülür buyuruyor. Ve anneye o kadar hürmet var ki bizim dinimizde ve geleneğimizde. Büyükler anlatıyor, diyor ki, kişi anasını sırtına alsa, hacca götürse getirse, bırakın hakkını ödemeyi, karnındaki, annesinin karnındaki bir dönüşünün hakkını veremiyor. Böyle bir ana. Bir gün Sezen Hanım, Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a maruzatta bulunmuş. Demiş ki, ya Rabbi, benim cennette komşum kim olacak? Demiş ki, şu muhitte, şu vilayette bir kasap var. O senin komşun olacak cennette. Hazreti Musa da hemen merakla, kendisini tanıtmadan, tebdili kıyafet, peygamber olduğunu söylemeden gider o kasabın yanına, selam verir, alışveriş yapar, biraz da oturur. Der ki, bakalım ki bu cennette komşum olacak adamın ne özelliği var ki bu benimle konuşuyor olacak. Bakıyor ki diğer esnaflar gibi, diğer kasaplar gibi alışverişini yapıyor. Hiçbir farkı yok. Dürüst bir adam ama cennette arkadaşı olacağı bir vasıf bulamıyor. Arkadaşlığını derinleştiriyor, pekiştiriyor. Evine davet ediyor Musa Aleyhisselam'ı. Evine gidiyorlar. Evinde de gece yatıyor ama bakıyor ki annesine çok hürmet ediyor o kasap. Annesi de yaşlı, yatalak, sabah çıkarken bakacak kimsesi yok annesinin. Annesini kundakla birlikte kundağa sarıyor ve annesini asıyor yukarıya. Annesi adeta bir kanepe gibi bir yerde, salıncakta kalıyor. Annesinin saçını tarıyor, elini öpüyor, yüzünü öpüyor. Annesi giderken bir şey mırıldanıyor ona. Hazreti Musa merak ediyor. Diyor ki, annen ne mırıldandı sana? Ya demiş, arkadaş, annem bir şeyler söylüyor, dualar ediyor ama nereden demiş. Ne söylüyor demiş. Diyor ki, oğlum oğlum, cennette Musa Aleyhisselam'a komşu olasın diyormuş. Musa Aleyhisselam da demiş ki, senin duan kabul oldu kardeşim. Ben Peygamber Musa'yım. Cenab-ı Hak bana dedi ki, cennette senin komşun şu kasap. Ben de geldim. Acaba bu kasabın ne hali var ki benimle komşum olduğunu göreyim. Baktım ki sen annenin duasını alıyorsun. Ne diyor? Bir evlat pir olsa da yine anaya muhtaç imiş. Bir gün hani peygamberimize birisi geliyor, diyor ki ya Resulallah, en çok itaat edilmesi gereken kimdir? Annendir buyuruyor. Tekrar soruyor, kimdir? Annendir buyuruyor. Tekrar soruyor, kimdir? Annendir buyuruyor. Ya Resulallah, annemden sonra kimdir diye sorunca babandır diye buyuruyor. Onun için gençlerimiz bizi muhakkak dinliyor. Üniversiteler açıldı değil mi? Cıvır cıvır bütün okullarımız. Hiçbir anne baba Sezen Hanım evladının kötülüğünü istemez. Her anne baba çocuğunun en iyi durumda olmasını ister. En iyi eğitimini almasını ister. Karınca kararınca. Ne diyor eskiler? Oğlum sen git oku. Ben ceketimi satar seni okuturum. Böyle çok hikayeler var. Babasının hiçbir şeyi yok. Gidiyor tarlada, tapanda çalışıyor babası, annesi. O çocuğunu okutuyor. Bunu insanoğluna en büyük fedakarlığı yapan anne babadır. Anne babadan başka kimse değildir. Hani büyükler diyor ya, ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Her acı kapanıyormuş. İnsanın eşi ölüyor, o acı kapanıyor. Annesi babası ölüyor, o acı kapanıyor. Ama bir acı kapanmıyormuş. Anne babanın evladı ölüyorsa, anne babanın acısı ölene kadar katlana katlana büyüyormuş. Onun için Rabbim hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın. Değil mi? Annelerimiz, eli öpülesi annelerimiz. O eli öpülesi annelerimize selam olsun. O eli öpülesi annelerimizin yolları açıkta olsun. O eli öpülesi annelerimiz çocuklarından daima gülsün. Ve bizim aile yapımız pederşahi bir ailedir. Bizler bireysel hayat yaşayamayız. Bizler fert değiliz. Bizler toplumuz. Güçlü aileler güçlü toplumları, güçlü toplumlar güçlü devletleri oluşturur. Ve çok çocuklu ailelerden eğitim seviyesi güçlü, iyi çocuklar yetişiyor. Bizler IQ olarak zeka, mantıktan ziyade sevgiyi vermemiz lazım. Bizim çocuklar iyi ailelerde sevgi, muhabbet fazlaysa, o ev cıvır cıvırsa, cıvır cıvılsa, o evde çok çocuk varsa, o evdeki, o ailedeki çocuk daha iyi yetişiyor. Onun için hiç yeni evlilerimiz, evlenecek olanlarımız çoluk çocuktan kaçmasın. Ya biz efendim bir çocuğumuz olsun da rahat ederiz, iki çocuğumuz olsun da rahat ederiz, İstikballerini kurtaramayız yoksa, böyle düşüncelere girmesinler. Kendilerinden önde gelen az çocuklu ve çok çocuklu ailelerin anne babalarına sorsunlar. Kimler memnun? O az çocuklar diyor ki biz zannettik ki az çocuğumuz olacak. Bir çocuğumuz, iki çocuğumuz rahat edeceğiz. Çocukları daha iyi eğiteceğiz. Ama gördük ki az çocuklu çocuklarımız bizi daha çok yordu ve daha iyi eğitemedik. Ama çok çocuklu ailelerimiz diyor ki adam 5 çocuğum var. Keşke 3 çocuğum, bugünkü aklım olsaydı 3 çocuğum daha olurdu. Onun için Türk toplumunun ailesi peder şahidir. Bu yapıyı devam ettirmemiz gerekiyor. Nüfus önemli bir güçtür. Aile önemli bir güçtür. Aileyi ayakta tutan da ebeveynlerdir. Ve aileyi de unutmayalım, bir atasözümüzde olduğu gibi dişi kuş yapar. Dişi kuşlarımız ailenin sinir ucudur aslında.
Değerli hocam, ne kadar güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi çoluğuyla çocuğuyla, annesiyle babasıyla sağlam temeller üzerinde inşa edilen bu aileler büyük güçlü devletleri oluşturduğu gibi Türk milleti de sonsuza dek hep güçlü ailelerin temelinde sonsuza dek yükselecek.
Yükselecek ve bazıları Türk toplumunun aile yapısını bozmak istiyorlar. Herkes uyanık olsun, aile yapısını bozmasın. Ailelerimizden, evlerimizden güçlü sesler gelsin, güçlü çocuk ağlama sesleri gelsin, cıvıl cıvıl olsun ki toplumda neşelensin.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın stüdyo konuğumuzdu. Toplumun temel unsuru olan aileyi konuştuk ve Türk kadınlarını konuştuk, annelerimizi konuştuk. Hepsinin ellerinden bir kez daha öpüyoruz. Hakkın rahmetine kavuşmuş olan yüce annelerimizi de saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
güzel özel yemek.
Hayatın sesleri.